Ayrım 13. Aldatmak. Paulo Coelho. Sayfa 184. Peyriyer kasabasındaki evinin muayenehaneye dönüştürülmüş küçük salonundayız. Duvarda Hint kültüründen alınmışa benzeyen şemalar asılı. Enerji merkezlerinin konumları, ayak tabanlarının haritaları. Bir sehpanın üstünde kristaller duruyor. Şaman ayinlerinde kadının yeri üzerine ilginç mi ilginç şeyler anlatıyor. Doğarken hepimizin aydınlanma anları yaşadığımızı, bunun kadınlarda daha sık görüldüğünü söylüyor. Mürekkep yalamış herkesin bildiği gibi tarım tanrıçaları daima kadındı ve mağara kabilelerinde şifalı otlar daima kadınlar tarafından kullanılırdı. Kadınlar ruhlar ve hisler dünyasına karşı çok daha duyarlı olduğundan eski doktorların histeri adını verdiğini, günümüzde ise bipolar diye anılan, insanın aynı gün içinde mutluluğun en tepe noktasından mutsuzluğun en derin noktasına defalarca gidip gelmesine sebep olan bunalımlara daha yatkındırlar. Kübalı şamana göre ruhlar kadınlarla konuşmaya erkeklere nazaran çok daha fazla meyillidirler. Çünkü kadınlar sözcüklerle ifade edilmeyen bir lisanı anlama konusunda erkeklerden üstündürler. Anlayacağını düşündüğüm dilden konuşmaya çalışıyorum. Tüm bunlar aşırı duyarlılık yüzünden mi? Bizi istemediğimiz şeyleri yapmaya iten kötü bir ruh var olma ihtimali hiç mi yok acaba? Sorumu anlamıyor. Fikrimi başka şekilde kelimelere döküyorum. Kadınlar neşe ile keder arasında göz açıp kapayana dek gidip gelebilecek denli dengesizlerse. Ben dengesiz sözcüğünü kullandım mı? Kullanmadım. Tam tersi, histeri son derece keskin olmasına rağmen erkeklerden daha azimlidirler. Örneğin aşkta. Buna katılıyor. Başımdan geçenleri baştan sona anlatıyorum ve hıçkırıklara boğuluyorum. Yüzünde kayıtsız bir ifade var ama taş yürekli değil. Meditasyon aldatma konusunda pek işe yaramaz. Böyle durumlarda kişi zaten olan bitenden memnundur. Güvenliği sarsılmadıkça macerasını sürdürür. İdeal bir durumdur bu. İnsanları eşlerini aldatmaya iten nedir? Uzmanlık alanım bu değil. Konuyla ilgili gayet kişisel bir görüşe sahibim ama bunun basılmasını istemem. Lütfen yardım et bana. Bir tütsü yakıyor. Bağdaş kurup karşısına oturmamı istiyor ve kendisi de bağdaş kuruyor. O kas katı adam birden gidip yerini bana yardım etmeye çalışan müşfik bir bilgeye bıraktı sanki. Evli insanlar herhangi bir sebeple üçüncü kişilerin peşinden giderlerse bu illa ilişkilerinin kötü gittiği anlamına gelmez. Bunun birinci sebebinin cinsellik olduğunu da düşünmüyorum. Daha çok sıkılmakla, yaşama sevincini kaybetmekle, ciddi zorluklarla karşılaşmadan tek düze bir hayat sürmekle alakası vardır. Birçok unsurdan meydana gelir. Peki neden böyledir? Çünkü biz insanlar Tanrı'dan uzaklaştığımızdan varlığımızı parçalanmış halde sürdürürüz. Birleşmeye uğraşsak da bunu nasıl başaracağımızı bilmeyiz. Bu yüzden de geçmek bilmez bir memnuniyetsizlik içinde yaşarız. Toplum yasalar çıkarıp yasaklar koyar ama bu da sorunu çözmez. Üzerime bir hafiflik geliyor. Farklı bir duyu edinmiş gibiyim. Gözlerine bakınca görüyorum, ne dediğini biliyor, bu yollardan geçmiş. Tanıdığım bir adam vardı. Sevgilisiyle her buluştuğunda iktidarsızlaşırdı. Yine de onunla vakit geçirmeye bayılırdı. Keza sevgilisi de öyle. Kendime hakim olamıyorum. Bu adamın kendisi olup olmadığını soruyorum. Evet, karım beni bu yüzden terk etti. Bence böylesine ağır bir karara yol açacak kadar önemli bir konu değildi. Sen ne tepki verdin? Ruhlardan yardım isteyebilirdim ama bunun bedelini sonraki yaşamımda ödemem gerekirdi. Yine de karımın neden öyle davrandığını anlamak istiyordum. Şeytana uyup onu bildiğim büyülerle geri getirme arzuma karşı koyabilmek adına konuyu derinlemesine araştırmaya başladım. Kübalı adam kendisinden beklenmeyen bir şekilde öğretmenimsi bir tavır takınıyor. Austin'deki Texas Üniversitesi'nden araştırmacılar birçok kişinin kendi kendine sorduğu soruya bir cevap bulmaya çalışırlar. Erkekler bu davranışlarının hem kendilerine zarar verdiğini hem de sevdiklerini incittiklerini bilmelerine rağmen aldatmaya neden kadınlardan daha meyillidirler? Vardıkları sonuç erkeklerin de kadınların da eşlerini aldatma arzusunun eşit olduğuymuş. ama kadınların iradesi daha güçlüymüş. Saatine bakıyor. Anlatmaya devam etmesini rica ediyorum. Ve onun da yüreğini açabildiği için memnun olduğunu fark ediyorum. Cinsel güdüyü tatmin etmekten başka amacı olmayan, erkeğin hiçbir duygusal iletişime girmediği kısa buluşmalar türümüzün çoğalarak hayatta kalmasını sağlar. Zeki kadınlar bu yüzden erkekleri suçlamamalılar. Erkekler buna karşı koymaya çalışsalar da biyolojik açıdan böyle davranmaya yatkındırlar. Fazla mı teknik kaçtı? Hayır. Hiç fark ettin mi? Trafik kazalarının ölüm oranı çok daha yüksek olmasına rağmen insanlar arabalardan çok yılanlar ve örümceklerden korkarlar. Bunun sebebi zihnimizin hala yılanların ve örümceklerin ölüme sebep olduğu mağara devrindeymişiz gibi işlemesidir. Aynı durum erkeğin birden fazla kadına ihtiyaç duyması için de geçerlidir. O zamanlar doğa, ava çıkan erkeğe şunu öğretmişti. Önceliğin türünü devam ettirmek, olabildiğince fazla sayıda kadını hamile bırakmalısın. Kadınlar da türlerini devam ettirmeyi düşünmüyorlar mıydı peki? Elbette düşünüyorlardı. Ama erkeklerin türlerine olan yükümlülükleri en fazla 11 dakikada sona ererken, kadınlar için her bir çocuk en az 9 ay gebe kalmak anlamına gelirdi. Ayrıca yavrularına bakması, onları beslemesi ve örümcek ve yılan gibi tehlikelerden koruması gerekirdi. İşte bu yüzden kadınların içgüdüleri daha farklı şekilde gelişti. Şefkat ve irade onlar için daha önemli hale geldi. Kendinden bahsediyor. Kendi yaptıklarını aklamaya çalışıyor. Etrafıma göz gezdirince Hint işi şemaları, kristalleri, tütsüleri görüyorum. Özümüzde hepimiz aynıyız. Aynı hataları işliyor ve aynı cevapsız sorularla hayatımızı sürdürüyoruz. Kübalı şaman bir kez daha saatine bakıyor ve vaktimizin dolduğunu söylüyor. Başka bir müşterisi gelecek ve hastalarının bekleme odasında karşılaşmasından çekiniyor. Yerinden kalkıp beni kapıya kadar geçiriyor. Kabalık etmek istemem ama lütfen beni bir daha arama. Sana söyleyebileceğim her şeyi söyledim. İncil'de şöyle geçer. O gece Davut yatağından kalkıp konutunun taraçasına çıkmış. Yıkanan bir kadın görmüş. Çok güzel bir kadınmış bu. Davut kim olduğunu öğrenmek için haber salmış. Kadının Uriya'nın karısı Batşeva olduğunu söylemişler. Bunun üzerine Davut adamlarını gönderip kadını yanına getirtmiş. Birlikte yatmışlar. Ardından da kadın evine gitmiş. Sonra bir gün Davut'a haber yollamış. Hamileyim. Bunun üstüne Davut sadık savaşçılarından Uriya'nın tehlikeli bir görevle cephenin en önüne gönderilmesini emretmiş. Uriya ölmüş ve Batşeva kralın sarayına taşınmış. Nesilden nesile herkese örnek gösterilen yiğit savaşçı Davut sadece zina etmekle kalmamış. Rakibini de sadakatinden ve iyi niyetinden faydalanarak öldürtmüştür. Zina ya da adam öldürmeyi İncil'den alıntılarla haklı göstermeye çalışıyor değilim. Ama bu hikayeyi okuldan hatırlıyorum. Yakup'la ilkbaharda öpüştüğümüz okuldan. Bu öpüşmenin tekrarlanması için 15 yıl beklemek gerekti ve nihayet gerçekleştiğinde her şey tam da hayal etmediğim gibi oldu. Alçakça, bencilce, nahoş bir biçimde gerçekleşti. Buna rağmen bayıldım ve tekrarlamayı çok istedim, hem de bir an önce. 15 gün içinde tam 4 kez buluştuk bile. Tedirginliğimiz zamanla geçti. Hem normal hem de alışılmadık biçimlerde birçok kez ilişkiye girdik. Ellerini bağlayıp beni zevkten çıldırtana dek oramı öptürme fantezimi hala gerçekleştiremesem de yakında başaracağım. Marian zamanla gözümdeki önemini yitiriyor. Zaten ne kadar önemsiz ve uzak olduğu dün yeniden kocasıyla birlikte olmamdan belli. Madame König'in olanları keşfetmesini ve boşanmasını asla istemem. Çünkü bu sayede onca çabayla hislerimi dizginleyerek elde ettiğim her şeyden, yani çocuklarımdan, kocamdan, işimden ve bu evden vazgeçmem gerekmeden sevgili sahibi olmanın tadını çıkarabilirim. Evimde sakladığım ve her an bulunabilecek kokaini ne yapacağım? Bana pahalıya mal oldu. Hayatta başkasına satamam. Ben Drus cezaevine girmeye hiç niyetim yok. Bir daha kullanmamaya yemin ettim. Sevdiğini bildiğim insanlara hediye etsem itibarımı zedeleyebilirim ya da daha fenası arkası gelecek mi diye sormaya başlayabilirler. Jacob'la yatma hayalimi gerçekleştirince havalara uçsam da artık gerçek dünyaya döndüm. Hissettiklerimi başta aşk sansam da her an sönebilecek bir tutkudan öteye gitmediğini keşfettim. Zaten sönmesini de yeğlerim. İstediğim macerayı yaşadım. Kuralları çiğnemenin tadını aldım. Yeni cinsel tecrübeler edindim, mutlu oldum. Üstelik bütün bunları yaparken en ufak bir vicdan azabı çekmedim. Senelerce uslu durduktan sonra böyle bir hediyeyi hak ettim. Kendimle yeniden barıştım. Daha doğrusu bugüne kadar barışıktım. Günlerdir deliksiz uyumama rağmen bugün ejderhanın dibini boyladığı uçurumdan geri tırmanmaya başladığını hissettim. Sorun bende mi yoksa yaklaşan Noel'de mi? Sene boyunca kendimi en depresif hissettiğim dönem bu. Ve hormonal dengesizlikten veya bünyemdeki kimi kimyasalların eksikliğinden kaynaklanmıyor. Cenevre'de yılın bu döneminin başka ülkelerdeki boyutlara varmamasına seviniyorum. Bir defasında yılbaşını New York'ta kutlamıştım. Her taraf ışıklarla, süslemelerle, sokak korolarıyla, ışıl ışıl vitrinlerle, renk geyikleriyle, çıngıraklarla, sahte kar taneleriyle, her boydan rengarenk toplarla, bezeli ağaçlarla, suratlara yapışıp kalmış gülümsemelerle doluydu. Bense bütün bunların arasında kendimi bir uzaylı gibi hissediyordum. Her şeyi garipseyen bir tek ben vardım. Hayatımda hiç LCD almamış olsam da oradaki gibi renklerin ancak dozu 3 kat artırarak görülebileceğine emindim. Buralarda olsa olsa ana caddelerde herhalde turistleri hedefleyerek birkaç süsleme yapılır. Alışveriş yapın, çocuklarınıza İsviçre'den bir hediye götürün. Ama henüz oralardan geçmediğim için bu tuhaf hislerimin sebebi Noel olmasa gerek. Bacalardan sarkan ve bizi Aralık ayı boyunca mutlu olmamız gerektiğini hatırlatan Noel babalar ortalarda görünmüyor. Her zamanki gibi yattığım yerde dönüp duruyorum. Kocamsa her zamanki gibi uyuyor. Uyumadan önce seviştik. Son zamanlarda biraz sevişir olduk. Arkasından çevirdiklerim belli olmasın diye mi, yoksa libidom coştuğu için mi bilmiyorum. Son zamanlarda onu cinsel açıdan daha çekici bulmaya başladım. Eve geç geldiğimde hiç soru sormadı, kıskançlık etmedi. Üstümdeki lekelerin ve kokuların icabına bakmak için doğrudan banyoya gittiğim o ilk sefer hariç. Artık yanımda mutlaka yedek külot taşıyorum. Duşumu otelde alıyorum ve asansöre makyajımı tazeleyip giriyorum. Gergin davranıp kuşkuları üzerime çekmeyi bıraktım. Otel asansörlerinde iki kez tanıdıklarıma rastladım. Her seferinde onları selamlayıp içlerine şüphe düşürdüm. Acaba biriyle mi buluşuyor? Böyle yapmak insanın özgüvenini tazeler. Herhangi bir tehlikesi de yoktur. Ne de olsa o kişiler de Cenevre'de yaşamalarına rağmen bir otelin asansöründeyseler en az benim kadar suçlu olmalıdırlar. Tekrar uyuyup birkaç dakika içinde uyanıyorum. Viktor Frankenstein canavarını yaratmıştı. Doktor Jekyll, Mr. Hyde'ın yüzünü görmesine izin vermişti. Henüz böyle yapacağımdan korkmasam da, şimdiden bazı davranış kuralları belirlesem iyi olacak. Dürüst, yumuşak, şefkat dolu, profesyonel bir yanım vardır. Zor anlarda, özellikle de kimi insanların saldırganlaştığı ya da sorularımı savuşturduğu röportajlar sırasında soğukkanlılığımı korumayı beceririm. Ama son zamanlarda daha çok içgüdüsüyle hareket eden, vahşi, sabırsız bir yanımı keşfediyorum. Bu halim sadece Jacob'la buluştuğum otelle sınırlı kalmayıp günlük hayatımı da etkilemeye başladı. Biriken kuyruğa rağmen müşteriyle konuşmaya dalan bir mağaza görevlisi gördüğümde hemen öfkeleniyorum. Süpermarkete mecburiyetten gidiyorum. Fiyat etiketleri de son kullanım tarihlerine bakmayı çoktan bıraktım. Birisi bana ters gelen bir şey söylediğinde mutlaka görüşümü dile getiriyorum. İnsanlarla siyaset hakkında konuşuyorum. Herkesin nefret ettiği filmleri savunup, herkesin sevdiği filmleri eleştiriyorum. Saçma ve yersiz görüşler takınıp insanları şaşkına çevirmeye bayılıyorum. Kısacası, o her zamanki suskun kadın değilim ben artık. İnsanlar da bunu fark etmeye başladılar. Sende bir değişiklik var diyorlar, bir şeyler saklıyorsun. Demekten bir adım uzaktalar. Zaten ondan sonra da sakladığın bir şey varsa yanlış işler çevirmişsin demektir gelir. Tabii bütün bunlar kuruntudan ibaret olabilir. Ama bugün kendimi içimde iki farklı kişi varmış gibi hissediyorum. Davut'un tek yapması gereken adamlarına o kadını kendisine getirmelerini emretmekti. Kimseye hesap vermesi gerekmiyordu. Buna rağmen sorunla karşılaştığı anda kocasını cephenin en önüne gönderdi. Benim durumumsa bundan farklı. Biz İsviçreliler ne kadar suskun olsak da kendimizi kaybettiğimiz iki durum vardır. İlki trafiktedir. Yeşil yandıktan sonra saniyenin onda birinde arabayı kaldıramazsak herkes korna çalmaya başlar. Şerit değiştirince, sinyal versek dahi aynadan arkadaki arabada bize pis pis bakan bir surat görürüz. İkinci tehlike ise taşınırken veya başka türlü değişiklikle karşılaştığımızda ortaya çıkar. Bu ev değişikliği de olabilir, iş veya tavır değişikliği de. Ülkemizde her şey sabittir. Herkes beklendiği gibi davranır. Lütfen kimse farklı davranıp habire kendini yeniden keşfetmeye kalkışmasın. Yoksa toplumumuz için tehlike oluşturur. Ülkemiz her şey hazır seviyesine ulaşmışken gerileyip tadilattayız seviyesine dönmek istemeyiz. Ailemle birlikte Viktor Frankenstein'in kardeşi William'ın öldürüldüğü yerdeyiz. Burası yüzyıllarca bataklık olarak kalmış. Cenevre Calvin'in amansız dokunuşuyla saygıdeğer bir kente dönüştükten sonra buraya bir virgül koy işte. Cenevre, Calvin'in amansız dokunuşuyla saygıdeğer bir kente dönüştükten sonra şehri salgınlardan korumak için hastalar buraya getirilip açlıktan veya soğuktan ölmeye terk edilmişler. Şehir merkezindeki hemen hiç bitki barındırmayan tek yer uçsuz bucaksız Plain Palace meydanıdır. Kışın rüzgar insanın kemiklerini sızlatır. Yazınsa güneşin altında kanter içinde kalırız. Olacak iş değildir. Ama ne zamandan beri var olmak için iyi bir sebep gerekir ki? Günlerden cumartesi ve meydanın dört bir yanı eski eşya satanların tezgahlarıyla dolu. Buranın bit pazarı son yıllarda turistlerin ilgisini çekmeye, hatta seyahat kılavuzlarının yapılması gereken bölümlerinde yer almaya başladı. Burada 16. yüzyıldan eşyalarla videolar yan yana görülebilir. Asya'nın en uzak köşelerinden gelen antika bronz heykeller, 1980'lerden kalma korkunç mobilyalarla birlikte sergilenir. Meydan çok kalabalık. Antikadan anlayanlar eşyaları sabırla inceleyip satıcılarla uzun uzun konuşuyorlar. Turistler ve meraklı vatandaşlardan oluşan çoğunluksa sırf ucuz diye hayatta ihtiyaç duymayacağı bir sürü şey satın alıyor. Bu insanlar satın aldıklarını eve dönünce bir kere kullanıp hiçbir işe yaramıyor ama yok pahasına aldım diyerek garajlarına kaldıracaklar. Çocuklardan bir an bile gözümü ayırmıyorum. Çünkü değerli kristal vazolardan 19. yüzyılın başından kalma mekanizmalı oyuncaklara kadar her şeye dokunmak istiyorlar. Ama en azından elektronik oyuncakların ötesinde de bir hayatın var olduğunu keşfediyorlar. İçlerinden biri ağzı, kolları ve bacakları oynayan madeni bir palyaço satın alabilir miyiz diye soruyor. Kocam oyuncağa ilgisinin eve gidene kadar söneceğini iyi biliyor. Oyuncağın eski olduğunu ve dönüş yolunda yeni bir oyuncak alabileceğimizi söylüyor. Dikkatlerini hemen misket dolu bir kutuya çeviriyorlar. Eskiden çocukların evlerinin bahçesinde oynadığı misketlerden. Gözlerim küçük bir resme takılıyor. Yatağa uzanmış çıplak bir kadın ve yanından uzaklaşan bir meleği resmeden bir tablo bu. Satıcıya fiyatını soruyorum. Cevap vermeden önce, sudan ucuz, resmin bir reprodüksiyon olduğunu, ismi bilinmeyen bir yerel ressam tarafından yapıldığını söylüyor. Kocam bir şey söylemeden bizi izliyor ve daha ben satıcıya teşekkür edip yoluma devam etmeye fırsat bulamadan parayı uzatıp tabloyu satın alıyor. Bunu neden yaptın? Tabloda eski bir efsane anlatılıyor. Eve dönünce anlatırım. Aniden ona yeniden aşık olmak için müthiş bir arzu duyuyorum. Ona olan sevgim asla bitmeyecek. Onu hep sevdim ve sevmeye devam edeceğim. Ama birlikteliğimiz tek düzeliğin kıyısına oturdu. Sevgi buna dayansa da aşk dayanamaz, ölür. İçinden çıkması güç bir durumdayım. Jacob'la ilişkimin geleceği olmadığının ve hayatımı birlikte kurduğum erkekten uzaklaştığımın farkındayım. Kim sevgi her şeye yeter dediyse yalan söylemiş. Yetmez. hiçbir zaman da yetmedi. Esas sorun insanların kitapları ve filmlere inanmaları. Kumsalda el ele yürüyen bir çift dalgın gözlerle gün batımını izliyorlar. Alp dağları manzaralı güzelim otellerde her gün tutkuyla sevişiyorlar. Kocamla bütün bunları yaptık ama büyü en fazla 1-2 sene sürer. Ardından evlilik gelir. Ev bulup döşemek, müstakbel çocukların odasını planlamak, öpüşmek, evin çok yakınında tıpkı hayallerimizdeki gibi derli toplu, döşenecek boş salonunda şampanya kadehlerimizi tokuşturmak. 2 sene sonra ilk çocuk doğar. Eve sığamaz haldeyizdir. Daha fazla eşya koyarsak insanlar hayatımızı antika eşya satın alarak hava atmaya adadığımızı düşüneceklerdir. Mirasçılarımızın sudan ucuz fiyata elden çıkaracakları antikaların son durağı ise Plain Palace pazarı olacaktır. 3 yıllık evliliğin ardından iki tarafta diğerinin aklından geçenleri anlar hale gelir. Defalarca dinlediğimiz hikayeleri davetler ve yemeklerde yeniden dinlemeye mecbur kalırız. Her seferinde şaşırmış numarası yaparız. Arada bir de zorla anlatılanları pekiştiririz. Seksin alevi söner ve göreve dönüşür. Haliyle de giderek seyrekleşir. Çok geçmeden haftada bire iner. Hatta o bile nadir hale gelir. Kadınlar baş başa verip kocalarının ateşlerinin bir türlü sönmediğini söylerler ama bu düpedüz yalandır. Herkes bunu bilse de kimse altta kalmak istemez. Derken evlilik dışı vakalar görülmeye başlanır. Kadınlar bu sefer de sevgililerinin ateşlerinin bir türlü sönmediğini birbirlerine anlatırlar. Evet, kadınlar böyle şeyleri anlatır. Söyledikleri kısmen doğrudur. Çünkü ilişkileri çoğunlukla mastürbasyonun büyülü dünyasında gerçekleşir. Bu kadınların dünyası da risk alıp karşılarına ilk çıkan erkeğe, niteliklerine bakmadan kapılan kadınların dünyası kadar gerçektir. Alımlılık çabasında 16 yaşındaki kızlarla yarışmalarına rağmen, ama o 16'lık kızlar en azından ellerindeki gücün farkındadırlar, pahalı elbiseler satın alıp gösterişsiz olduklarını iddia ederler. Sonunda ise pes etmenin vakti gelir. Erkek eve dönmez olmuştur, işiyle meşguldür. Kadınsa çocuklarının üstüne gereğinden fazla düşmektedir. İşte biz de bu aşamadayız ve gidişatı değiştirmek için her şeyi yapmaya hazırım. Sevgi tek başına yetmez. Kocama aşık olmam lazım. Sevgi bir duygudan ibaret değildir, bir sanattır. Sanatta olduğu gibi sevgide de ilham yetmez. Emek vermeden olmaz. Melek neden kadının yanından uzaklaşıp onu yatakta yalnız bırakıyor? Melek değil, Eros. Yunan mitolojisindeki aşk tanrısı. Yataktaki kızın adı ise Fiseke'dir. Bir şarap açıp kadehlerimizi dolduruyorum. Kocam tabloyu sönük şöminemizin merkezi ısıtması olan evlerde süs işlevi görür, üstündeki çıkıntıya koyuyor. Sonra da anlatmaya başlıyor. Bir zamanlar güzeller güzeli bir prenses varmış. Herkes ona hayranmış. Ama evlilik teklif etmeye kimse cesaret edemezmiş. Kral çaresizliğe kapılıp tanrılardan Apollon'a danışmış. Tanrı krala Fiseke'yi yas tutarmış gibi karalar giydirip bir dağın tepesinde yalnız başına bırakmasını söylemiş. Gün doğmadan önce bir yılan oraya gidip onunla evlenecekmiş. Kral söyleneni yapmış. Prenses bütün gece korkudan ve soğuktan titreyerek kocasının gelmesini beklemiş. Sonunda dayanamayıp uyuyakalmış. Uyandığında kendini güzeller güzeli bir sarayda bulmuş. Başında kraliçenin tacı varmış. Kocası her gece yanına geliyormuş ve sevişiyorlarmış. Yalnız kocasının bir şartı varmış. Fiseke istediği her şeye sahip olabilirmiş. Kocasına tamamen güvenmesi ve yüzünü asla görmemesi şartıyla. Ne korkunç diye geçiriyorum aklımdan ama kocamın anlatmasını bölmüyorum. Kız uzun süre mesut yaşamış. Hem rahatı ve neşesi yerindeymiş hem de kendisini her gece ziyaret eden adama aşıkmış. Yine de bazen korkunç bir yılanla evlendiği için korkuyormuş. Bir gece kocası uyurken bir kandil yakmış. Böylece yanında yatan adamın güzeller güzeli Eros olduğunu görmüş. Işık Eros'u uyandırmış. Sevdiği kadının ondan dilediği tek şeyi yerine getirmekten aciz olduğunu görünce ortadan kaybolmuş. Sevgilisini geri getirmek için her şeyi göze alan Fiseke, Eros'un annesi Afrodit'in kendisini koştuğu işlere katlanmış. Kayınvalidenin gelinini ölesiye kıskandığını ve çiftin barışmasını engellemek için her yolu denediğini söylemeye gerek yok herhalde. Bu işlerin birinde Psike bir kutuyu açmasının ardından derin bir uykuya dalmış. Hikayenin sonunu öğrenmek için sabırsızlanmaya başlıyorum. Eros da karısına aşıkmış ve ona hoşgörü göstermediği için pişmanmış. Şatoya girip karısını okunun ucuyla uyandırmayı başarmış. Merakın neredeyse ölümüne sebep olacaktı demiş karısına. Bilmediğini öğrenirsen içinin rahat edeceğini sandın ama evliliğimizi yıktın. Oysa aşkta hiçbir şey ilelebet yıkık kalmaz. Bunu bildikleri için birlikte kadın tanrıların efendisi Zeus'a yakarmışlar. Onun bir araya getirdiği şeylerin asla ayrılamayacağını söylemişler. Zeus, sevgililerin davasını hararetle savunmuş ve birbirinden sağlam görüşler ve tehditler savurarak sonunda Afrodit'ten izin almış. Böylece Psike, yani bilinçsiz ve mantıklı yanımız ile Eros, yani aşk, sonsuza dek birlikte yaşamışlar. Kadehlerimizi yeniden dolduruyorum, başımı kocamın omzuna dayıyorum. Bunu kabullenmeyip insanlar arasındaki büyülü ve gizemli ilişkileri sürekli anlamlandırmaya çalışan kişiler hayatın sunduğu güzelliklerden mahrum kalırlar. Bugün ben de kendimi dağın tepesinde soğuktan ve korkudan titreyen Psike gibi hissediyorum. Ama bu geceyi atlatır ve hayata olan inancımı kaybetmeyip gizemlerini kabullenirsem ben de gözlerimi bir sarayda açacağım. Tek ihtiyacım olan şey zaman. 13. ayrımın sonu. Sayfa 201.